Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese iyi günler. Bir saat boyunca, önümüzdeki bir saat boyunca dünya işlerine bakmaya çalışacağız birlikte. İstanbul Bursa 106.4, Kocaeli 93.4, internetten de rsfm.com.tr'den bizi dinleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu Semerkant dönüşünde dile getirdiği ŞİÖ, Şangay İşbirliği Örgütü, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri gerilirken yeni bir alternatif mi? İkinci yarısında Eksen'in Hasan Kanbolat'la Ankara Politikalar Merkezi kurucusu konuşmaya çalışacağız. ŞİÖ nedir? Türkiye için ne mana ifade eder? Anlamaya çalışacağız. Bunun dışında Kıbrıs görüşmeleri yine sonuçsuz kalmış gözüküyor. İsviçre'de yürütülüyordu. Size detaylarını aktarmıştım. Neler oldu bakacağız. Amerika'da Donald Trump'la seçilmiş başkanla ilgili ve kabinesiyle ilgili yeni gelişmeler var. İlk 100 gününde yapacağı hedefleri dün akşam ortaya serdi Donald Trump. Tartışmalar devam ediyor. Suriye'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir takım adımlarına dair iddialar var. Diplomaside gelişmeler var. Bütün detaylarını aktarmaya çalışacağım size. Cumhurbaşkanı'nın İsrail medyasına ilk kez verdiği söyleşideki mesajlarına bakmaya çalışacağız. Yine Rusya'dan haberlerim olacak. Japonya ilk kez pasifist anayasayı hafiften yırtıp atmıştı diyeceğim. Bu gelişmeden sonra ilk kez yurt dışında muharip göreve asker yolluyor. Ne manaya geliyor bakacağız. Eksene başlayalım. Evet, Avrupa Parlamentosu bu hafta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini askıya alıp almamayı değerlendirecek. Tartışmalar başlıyor bugün parlamentoda. Oylama Perşembe günü. Detayları size daha önce aktarmıştım. Bu kadar gerilim varken tabii ne olacak? Türkiye'de farklı bir yönelim mi oluyor? Avrupa Birliği kararı tabii liderler verecek. Avrupa Parlamentosu'nda değil, ancak bağlayıcı olmayan bir tavsiye kararında bulunabilir ama bir baskı unsuru olabilir diye şimdiden yorumlar yapılıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimine yönelik eleştiriler öne çıkıyor. Demokrasinin artık sallantıda da değil tümüyle rafa kaldırıldığı eleştirileri var Avrupa'dan. Ve bütün bunlar tabii Şangay İşbirliği Örgütü'ne ve Rusya ve Çin daha Avrasya bloğuna doğru bir yönelmeyi mi Türkiye'de getirecek diye ikinci yarıda bakacağız. Kıbrıs müzakerelerinde BM gözetiminde yürütülüyordu biliyorsunuz. Rum tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaşmaz tavrından dolayı sonuçsuz kaldığı yolunda haberler var. İsviçre'nin Montpellier'in kasabasında müzakerelerde sürüyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in görüşmeleri ara verildi görüşmelerine. Geçen hafta bir haftalık bir ara verilmişti. Türk tarafının bir takım haritalar koyduğu ve bu haritaların kabul edilmesi halinde beşli konferans, yani garantör ülkeler Türkiye, İngiltere, Britanya'nın da ve Yunanistan'a da dahil olduğu garantör ülkelerle bütün bu sürecin nihayete erdirileceği beklentisi vardı. Ancak BM sözcüsü Alim Sıddıki bir açıklama yaptı. Taraflar ellerinden geleni yapmalarına karşın görüşmelerde son aşamanın yolunu açacak arazi mülkiyetleri konusundaki ayarlamalar hakkında bir yakınlaşma sağlayamadılar dedi. İki tarafın da Kıbrıs'a geri dönmeye ve konu hakkında biraz daha fazla kafa yormaya karar verdiğini söyledi. Tam manasıyla bir nokta konulmuş değil, bitti her şey, müzakereler sonuçlandı değil ama biraz zora girdiği anlaşılıyor. Ben de Kıbrıs'taydım geçtiğimiz hafta. Size bir parça aktarmaya da çalışmıştım. Karpas ve Güzel Yurt gibi tartışmalı bölgelerin tabii ki Türk tarafının toprak vermesini içeren bir plan ama doğrudan toprak vermek yerine özel bölgeler yaratarak bir takım önerilerde bulunduğu Kıbrıs Türk tarafının çokça konuşuluyordu. Adanın kuzeyinde aktarmıştım ama bunlar da herhalde Rumlara yetmemiş olacak ki buradan bir gelişme çıkartamadılar. Kıbrıs görüşmelerinde bundan sonra ne olacak bakacağız. Evet, biraz Trump Amerika'sına bakalım. Dünyadaki gidişatı etkileyecek. Daha henüz seçilmiş başkan görevine başlamadı. 20 Ocağı beklemek gerekecek ama şimdiden geçiş yönetimi Amerika'da siyasi gelenekler icabı başlamış vaziyette. Ekibini kurmaya çalışıyor Donald Trump. Bir yandan da mesajlar veriyor. Nitekim ilk kez bir videoyla sosyal paylaşım sitesi YouTube'da ilk 100 günde yapmayı planladığı icraatları anlatan bir video yayınladı kendisi. En öne çıkan belki hususlardan bir tanesi, dünya ekonomisinin yaklaşık %40'ını teşkil eden ve Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan 12 ülkeyi kapsayan TPP diye kısaltmalarla anılıyor, Trans-Pasifik Ticaret Anlaşması'ndan Amerika'yı çekeceğini ilan etti. Bunu potansiyel felaket diye nitelendirdi. Bunun yerine Amerika'nın kıyılarına istihdam edilecek daha adil ve çift taraflı ticaret anlaşmalarını müzakere edeceğiz mesajı verdi. Enerji sektöründe regülasyonları azaltacağını söyledi. Enerji üretimi üzerinde istihdamı öldüren kısıtlamaları iptal edeceğini söyledi Donald Trump. Bir takım iddialar var tabii Trump'ın yapıp edeceklerine dair, henüz detaylarını tam bilmemekle beraber. Mesela iki gün önce Suudi Arabistan'dan bize dokunmayın, aman bizimle ilişkileri zedelemeyin gibi mesajlara dair haberler yayınlandı Amerikan medyasında. Suudi Arabistan'dan enerji alımının tümüyle durdurulması gibi bir takım şeylere mi yönelecek Donald Trump diye bir takım tartışmalar var. Henüz bunlar netleşmiş değil, iddia ya da söylenti düzeyinde diyelim. Ama Trump'ın farklı bir rota tutturacağı özellikle bu enerji bağlamında anlaşılıyor. TPP tabii Asya Pasifik stratejisi açısından önemli. Amerika için çok mühimdi. Pivot Asya diye Obama yola koyulmuştu. 8 senelik başkanlığında bunu ne kadar becerdi? Orta Doğu'dan çıkartamadı zaten Amerika'yı ve Asya'ya da odaklanamadı. Burada daha farklı bir yapı gelişti. İşte biz de zaten programın ikinci yarısında bu Şii tartışmaları bağlamında buna tekrardan bakacağız. Güney Asya'yla Amerika ilişkileri dünyada pek çok dengeyi de etkileyecek nitelikte. Evet, dikkat çekici bir başka Amerika'dan gelen haber, Hawaii'den kongre üyesi Tulsi Gabbard'ın Trump ile yaptığı görüşmeydi. Kendisinin ismi Dışişleri Bakanlığı, gerçi başka isimler de sayılıyor, bir tek bunda takılmamak lazım ama çarpıcı mesajları olduğu için aktarıyorum size. Dışişleri Bakanlığı ya da Savunma Bakanlığı için yahut da Birleşmiş Milletler'deki daimi Amerikan Büyükelçiliği için ismi geçiyor Tulsi Gabbard'ın. Trump'la görüştü ve daha sonra yaptığı açıklama çok dikkat çekiciydi. El-Kaide ve IŞİD gibi terör gruplarıyla mücadeleyi vurguladığını söyledi Trump kendisine politikalara dair fikrini sorduğunda. Kaygılarımı anlattım, Suriye'deki yasa dışı savaşla ilgili dedi. Uçuşa yasak bölge kurulmasının faciayla sonuçlanacağını söylediğini belirtiyor bir açıklamasında. Ve Amerika'nın dünyanın dört bir yanında, aralarında Suriye hükümetinin devrilmesini de içeren yasa dışı savaşlara son vermesi gerektiği görüşünü dile getirmiş. Müdahaleci politikalara son vermek, rejim değişikliğini savaş yoluyla yapmaya son vermenin öncelikleri arasında olduğunu, bu yüzden de zaten kongreye girdiğini söylüyor. Enteresan, böyle bir tercihte bulunursa Tulsi Gabbard gibi Donald Trump, bugüne kadar gördüğümüz Amerika'dan farklı bir Amerika mı göreceğiz sorusu daha yüksek sesle sorulabilir olacak. Tabii Donald Trump özellikle biz Amerika'yı yeniden inşa etmeliyiz. Öncelik Amerika'da olmalı diyor ama başka ülkelere müdahale etmemek lazım diyor ama Britanya söz konusu olduğunda pek öyle bir tavır almamış gibi gözüküyor. Brexit'in savunucusu Britanya Bağımsızlık Partisi'nin lideri Nigel Farage'la ilgili bir övgü tweet'i attı kendisi. Onun Amerika Büyükelçisi olarak harika bir iş çıkartacağını söyledi. Yani adeta Londra'ya büyükelçi atayın mesajı verdi. Bu da biraz tabii iç işlerine müdahaleye giriyor açıkçası. Ben şu elçiyi tercih ediyorum dediğiniz zaman. O yüzden çok bu müdahaleci de çok da sıkı müttefiki Britanya Amerika'nın, çok uyan bir tavır olmadı. Evet, Türkiye ile ilişkilere gelince Türk medyasında Fethullah Gülen'in Amerika'da kalamayacağına dair haberler var. Özellikle Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence'in terör örgütleriyle başkanın aynı masaya oturmayacağı mesajı verdiği yolunda sızıntılar yer almış vaziyette. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ise Washington'daki bir toplantı sırasında Türkiye'nin Amerika için çok stratejik bir yeri olduğunu söylemiş. Trump'ın yakın çalışma ekibin arasında Türkiye ile ilgili farklı açıklamalar ortaya atılıyor ama politikaya dönüşmez bunlar, kampanya döneminde verilen mesajları geçin, ondan sonra bunlar farklı şekillenecek demiş. Michael Flynn, eski Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isim, 2014'e kadar siyasal İslam'la mücadelesiyle öne çıkan bir isimdi. Bir de Gülen'in iadesini salık veren bir yazı yazmıştı, hatırlayalım. Bu yüzden Amerika'da eleştiriliyor. Hem Türkiye'ye yakın hem de aslında Türkiye'deki iktidarın ideolojisinden uzak bir pozisyonu var. Dolayısıyla kafa karıştırıcı da bir konumu var. Amerika'da kafaların çok karışık olduğu da anlaşılıyor. Amerikan Dışişleri Sözcüsü John Kirby'nin de bu bağlamda bir açıklaması var basın toplantısında dün akşam. Türk medyasının çoğu üyesi darbe girişiminin arkasında Amerika'nın olduğuna yönelik fikri durdurmak için hiçbir şey yapmadı diye sitem etmiş kendisi. Komik bir durum bu. Nasıl kapıldılar bu düşünceye bilmiyorum. Amerika'nın bununla bir ilişkisi yoktu dediler. Türkiye'de tabii Amerika'nın aslında bu darbe girişiminde şu veya bu biçimde parmağı olduğuna ya da belli odakların dair neredeyse keskinleşmiş bir kanaat olduğunu anımsatalım. Evet, biraz Suriye'ye geçelim. Suriye'den haberlerimiz var zira. Kürt kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği ÖSO'cu gruplarla Suriye Demokratik Güçleri'nin Mınbiç'te, Fırat'ın doğusu oluyor burası, çatıştıklarını yazmış, ölü ve yaralar olduğunu bildiriyor, daha doğrusu duyuruyor. Ve Suriye Devlet Ajansı da Türk uçaklarının Elbab'ın kuzeydoğusundaki Şeyh Haser yerleşim yerine dün gece hava saldırısı düzenlediğini, ölen siviller olduğunu, 7 rakamını vermişler, 10 kişinin de yaralandığını, pek çok evin tahrip olduğunu söylemiş. Yine Suriye kaynakları Türk ordusunun Haseke'nin doğusundaki Roma Köprüsü bölgesine girdiğine dair iddialarda bulunuyor ve hatta Suriye Devlet Televizyonu Türk ordusunun Haseke'deki hedefi ne sorusunu sormuş. Tabii bütün bunlar biraz Rakka operasyonu ile bağlantılandırılıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu John Kerry ile, Amerikalı mevkidaşıyla görüştü dün akşam saatlerinde. Halep başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı da söyleniyor. Bir başka iddia var. Karar Gazetesi'nde yer almış bu. Türkiye şahmat operasyonuna hazırlanıyormuş. Süleyman Şah Türbesi. Hatırlayacaksınız 2015'te bir gece yarısı operasyonu ile Suriye'nin Eşme köyünden alınmıştı ve Türkiye sınırına getirilmişti. İşte tekrardan geri dönme eski yerine bu sefer şahmat operasyonuyla bu türbeyi döndürmeye hazırlandı yolunda iddialar yansımış vaziyette. Sputnik'te de detayları var, sitede bakabilirsiniz. Evet, bu arada Ankara'dan dikkat çekici bir haber geldiğini aktaralım bugün. Şubat'ta TAK'ın üstlendiği bir saldırı olmuştu. Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis araçları geçerken düzenlenmişti bir hakikaten 48 kişi çok sayıda insan hayatını yitirmişti, siviller de dahil olmak üzere. İşte o saldırıyla ilgili PKK yöneticileriyle PYD eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama emri çıkartılmış. Kimler var? Avrupa'daki yöneticilerinden Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, PYD eş başkanı ki Suriyeli biliyorsunuz Salih Müslim, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehmi Hüseyin de bulunuyor. 48 kişi hakkında yakalama emri çıkartıldığı söyleniyor. Evet. Burada tabii Salih Müslim'in isminin yer alması enteresan. Suriyeli kendisi, Suriye vatandaşı da bu bağlamda. Şimdi orada özerk bölge var, savaş var vesaire ama Türkiye ile bu bağlamda bir organik bir PKK ile de organik bağlantısı tartışılıyor elbette. Amerikalıların gözünde de böyle bir şey yok. Yine Rusya PYD bir siyasi yapı, YPG askeri kolu, farklı görüyorlar, farklı gördüklerini de dile getiriyorlar. İşte onlar o eş başkanı diyelim PYD'nin hakkında Türkiye'de böyle bir karar alınmış oldu. Yarın efendim Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani geliyor Ankara'ya Irak'tan. Binali Yıldırım'la başbakan Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceği yolunda bilgiler var. Irak tarafında da çünkü hareketlenme var. Dün de aktarmıştım. Özellikle Tel Afer'i geri almak üzere Şii-Türkmen milisler hazırlık içerisindeler. Yine Sincar bölgesinde de Musul'u kuşatma harekatı kuzeybatıda devam ediyor. Ve tabii Başika'daki Türk askeri varlığı hala tartışmalı. Biraz daha o tartışmalar dinmiş olsa bile Irak'taki tezahürleri teskin olmuş değil. Evet, bu arada Rusya Dışişleri Bakanı, Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov'un Suriye'deki siyasi süreçle ilgili değerlendirmesini de aktarayım. Kürt temsilcilerinin sürecin, siyasi sürecin başarılı olması için Kürt temsilcilerin katılımının şart olduğunu söylemiş. En kısa sürede BM'nin Suriye özel temsilcisi Stefan Demistro bu süreci başlatmalı demiş. Türk Kürtlerin Suriye'nin önemli bir bölümünü kontrol altında tutan askeri ve siyasi bir güç olduklarını belirtmiş. Ama tabii Kürtlerin özerklik ilanları olmuştu. Bunlar kabul edilmemişti. Aynı şekilde Halep'in doğusunda sıkışmış Fetih Şam cephesi, Nusra cephesinin kolu, El-Kaide'nin kolu Nusra cephesi eski ismiyle, onların da Halep'in doğusunda sıkıştıkları yerde bir özerk bölge sahibi olmaları BM tarafından ortaya atıldı. Enteresan bir şey. Dün aktarmıştım size. Tabii Suriye reddetti. Suriye hükümeti reddetti. Muhalefet de reddetmiş. İkfancıların öne çıktığı muhalefet. Nasir Hariri, Suriyelilerin federalizmin herhangi bir türünü kabul etmediklerini, reddettiklerini, bütünlüğü devam ettirmek hedefimiz diyerek onlar da tıpkı hükümet gibi bir pozisyon almışlar BM'nin bu tuhaf önerisine. Evet, süreci başlatsın Demistura deniliyor ama Rusya bir yandan da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ağzından Demistura'yı, BM temsilcisini Suriyeli tarafları toplantıya çağırmadığını, bu kararı hayata geçirmediğini ve süreci sabote ettiğini belirtmiş. Böyle bir eleştiri de bulunmuş. Bunu da aktarmış olayım. Evet, bu arada Paris Savcılığı Fransız savaş uçaklarının Suriye'ye hava operasyonu düzenleme planı ile ilgili gizli bir belgenin dışarıya sızması sonucu ulusal güvenliği ihlal edilmesi ithamıyla soruşturma kararı almış. Burada tabii François Hollande Cumhurbaşkanı yeniden aday olacak mı olmayacak mı tartışmaları başlarken işin ucu kendisine uzanıyor. Çünkü gazeteciler Gerard Davet ve Fabrice Lhomme, yanlış söylüyor olabilirim, telaffuz ediyor olabilirim isimlerini, 30 Ağustos 2013'te makamında yaptıkları röportajda bunu ele geçirmişler, bu gizli belgeyi, ve bunun bir bölümünün de ortak makalelerinde de kullanmışlar. Hollande'ın masasında olduğunu söylüyorlar röportaj sırasında bu belgenin. Nasıl yaptıklarına da açıklık getirmiyorlar elbette ama işin ucu Hollande'a uzanıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin'i kabul ettiğini söyleyelim. Daha sonra da Suriye ile Rusya arasında Yeşil Koridor Anlaşması imzalandığı bilgisi düştü. Bu şu anlama geliyor: Rusya'dan Suriye'ye yapılacak ekonomik yardım yöntemlerinin üzerinde anlaşılması, enerji ulaştırma alanlarında önemli projeler sunduklarını söylüyorlar. Aynı zamanda Yeşil Koridor gümrük prosedürü oluşturmasını öngören bir şey. Tarım ürünleri sevkiyatı için. Çünkü Suriye'de gerçekten çok kaliteli sebze ve meyve yetiştiriliyor. İşte bunların Rusya pazarına sunulması için çaba harcanmasını içeriyor. Evet, işin sınırın Irak ayağına bir parça bakalım. Birkaç notum da oradan olacak size. Amerikan Dışişleri Sözcüsü John Kirby'nin Irak hükümetinin ve Kürdistan bölgesel yönetiminin Musul'un kurtarılmasından sonra kurulacak yöntem yönetimle ilgili görüştükleri yolunda çok ortalama bilgi verdiğini söyleyelim. Barzani, IŞİD'den kalan ele geçirdiğimiz yerleri asla geri vermeyeceğiz demişti. Bağdat'ta bunun kabul edilemeyeceğini, eskiden nasılsa, eski statüsü nasılsa bir iki tane tartışmalı yer dışında hükümetin, merkez hükümetin kontrolünde olacağını söylemişti. Bu konuda bir çözüm henüz ortada gözükmüyor. Diğer yandan Musul'a yönelik operasyon devam ederken bölgeden 68 bin aşkın kişinin evlerini terk ettiği yolunda Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlar var. İnsani yardıma muhtaç olduklarını söylüyorlar. Musul'un doğusunda IŞİD'in medya ofisinin en son vurulduğu bilgisini görüyoruz. Amak ajansını kurmuşlardı. Herkes artık onlara bakıyordu. Resmi haber ajansı oldu adeta IŞİD'in. Bunun 7 sorumlusunun öldürüldüğü bilgisi var. Yine Rusya'dan IŞİD'e katılımlarla ilgili bir açıklama var. Irak ve Suriye'de eğitilen IŞİD'in Suriye ve Irak'taki yükselişinden beri örgüte 3200 kişi katılmış Rusya'dan. Dolayısıyla bir alert halinde diyelim, alarm halinde diyelim, küresel terör tehlikesi vurgusu yapıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı. Evet, biraz Rusya-NATO ilişkilerine dair sizin için not aldım. Son günlerde epey keskin açıklamalar da oldu. Gerçi NATO tarafından daha sönük, daha doğrusu gerilimi söndürmeye hedefleyen demek lazım. İstanbul'da NATO Parlamenterler Meclisi'nin toplantısı vardı, hatırlayacaksınız, dün aktarmıştım. Bu vesileyle de BM Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı dışlamaya çalışmıyoruz mesajı vermişti NATO Parlamenterler Asamblesi'nde. NATO Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Clive Johnston yine aynı şekilde NATO'nun Rusya'yı düşman görmediğini ama Moskova'nın niyetini anlamaya ve aynı zamanda ittifakın çıkarlarını korumaya çalıştığını söylemiş bu toplantı vesilesiyle. Rusya Devlet Başkanı NATO'nun herhangi bir genişleme hamlesine yanıt vereceğiz demişti. Kaliningrad'da füze yerleştirmeler dahil olmak üzere Rusya'nın Doğu Askeri Birimindeki Hava Savunma Birlikleri Khabarovsk bölgesinde S-300 savunma sistemleriyle tatbikata başlamışlar. Bu arada tatbikat üstüne tatbikat yapılıyor bölgede artık. Yine NATO jetleriyle Rus askeri uçaklarının Baltık Denizi üzerinde de karşı karşıya iki kez geldiklerine dair bilgiler var. Alttan alta siyasi mesajlar veriliyor ve alttan alta bir kaynama olduğunu söylemek mümkün. Evet, bu arada Rusya'nın Avrupa Birliği'ne karşı propaganda yürüttüğü iddiası ortaya atılıyor. Sputnik ve Russia Today'in aralarında bulunduğu basın kuruluşlarına yönelik tedbirler. Avrupa Parlamentosu bir karar taslağı hazırlamış bu konuda. Çalışma grubu kurulacakmış. Batılı haber ajansları sürekli olarak bizim bölgeyle ilgili, dünyanın çeşitli yerleriyle ilgili, sadece Orta Doğu'da da değil, Latin Amerika, Asya, sürekli olarak çeşitli propaganda anlamına da gelebilecek. Özellikle Suriye Savaşı'ndaki yalan haberleri düşünürsek bu tarz yönelimlere giriyorlar. Ve şimdi demek ki böyle bir itamda bulunuyorlar ve buna karşı da tedbirler almaktan. Basın özgürlüğü peki nasıl olacak? Herkes istediği gibi haber yapma, istediği görüşü dile getirme hakkına sahip vurgusunu yapıyorlardı. Enteresan bir gelişme Avrupa Parlamentosu'ndaki bu gelişme. En doğrusunu, en iyisini bir tek biz yaparız. Başkaları işin doğrusunu, iyisini yapamaz. Onların yaptığı propagandadır mesajının ötesinde bir mana açıkçası taşımıyor. Evet, Ukrayna'da bu arada başkent Kiev'de 2013'te kitlesel meydan protestoları başlamıştı, hatırlayacaksınız. Ve daha sonra Avrupa Birliği ile masaya oturulmasına ve bir anlaşma sağlanmasına rağmen yönetim devrilmişti. Bir parlamento darbesiyle Ukrayna'nın Rusya ile Avrupa Birliği arasında dengeleri sağlamaya çalışan Yanushenko yönetimini devirmişlerdi. Özellikle aşırı sağcıların da eksik olmadığı bir yapı oluşmuştu. Yine yerlerini oligarkların oluşturduğu bir yapı almıştı. İşte Kırım'daki referandum ve ilhaka uzanan bir süreç yaşanmıştı. İşte onun yıl dönümü 21-22 Kasım tarihleri. Olağanüstü önlemler alınmış gözüküyor. Ve bir yandan da göstericilerle polis arasında arbedeler çıktığı yolunda bilgiler var. Polisin müdahale ettiği söyleniyor. Bazı protestocuların da gözaltına alındığı söyleniyor. Evet, bu arada size aktarmıştım ben burada. Gürcistan'ın eski lideri Saakashvili, ki Gürcistan Savaşı'nda Osetya ve Abazya'ya yönelik saldırıların sonucunda Rusya yanıtsız bırakmamıştı bunu ve kravatını yerken ki fotoğrafıyla nam salmıştı kendisi. Ukrayna tarafından Odessa valisi olarak göreve atanmıştı. Tabii olmadı, işlemedi. Yolsuzluk iddialarını dile getirerek, yolsuzluk şikayetlerinden sonra 7 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. Rusya Devlet Başkanı bunu değerlendirmiş. Bu Ukraynalılara hakaretti zaten demiş. Başka kimse yok mu? Bu görevi yapabilecek sıradan Ukraynalı profesyoneller yok muydu? Saakashvili nasıl olur da Odessa valisi olur sorusunu Putin de sormuş. Herkesin sorduğu gibi. Zannedersem Ukraynalılar da sormuştur böyle bir soruyu. Vaktim azalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl sonra ilk kez bir İsrail televizyonu röportaj verdiğini Kanal 2'ye belirtelim. Mesajları, dikkat çekici mesajlar vardı. Türkiye'deki darbe girişimini ilk kez milletçe derdest edilmesinden, hukuk devletinde yasalar ne emrediyorsa onu yapıyoruz diyerek o olağanüstü düzenini savunduğunu gördük. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özrü sayesinde tazminat konusuyla da ilişkilerin normalleştiği mesajını verdi. Ama tabii İsrail ve Hamas arasındaki sorunlar bitmiş değil. Hamas'ın İsrail'e yönelik silah kullanmayacağı garantisi verebilir misiniz diye sormuş Kanal 2 muhabiri. Siz İsrail adına Gazze'nin vurulmayacağını söyleyebilir misiniz demiş Erdoğan. Hamas'ı terör örgütü görmediklerini üstüne basarak belirtmiş röportajında. Amerika'da da Trump'a karşı yapılanların demokrasiye saygısızlık olduğunu söylemiş. Kendisinin belediye başkanı olduğu zamanlarda da benzer gelişmeler olduğunu söylemiş. Böyle yorumlar yapmış. Siyasetle ilgili mesajlar vermiş. 2023'e kadar kalır mısınız deyince kim öle kim kala yanıtını vermiş. Siyasette neyi sevmiyorsunuz diye sorulunca Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanı diye yanıt vermiş. Lübnan'da buradan da aktarmıştım size. Cumhurbaşkanlığına Michel Aoun seçilmişti. Suudi Arabistan kendisini, yeni seçilmiş Cumhurbaşkanını onca sıkıntılı süreçten ve uzun yıllardan sonra diyelim Riyad'a davet etmiş. Suudi Prensi Halid El Faysal yeni kabineyi oluşturmuştu. Bu ziyareti de kabul ettiği belirtiliyor. Lübnan'ın tabii Sünnileri ile yakın ilişkisi var. Suudi Arabistan'ın özellikle Hariri ailesiyle. Hristiyan oluyor Cumhurbaşkanları, Hristiyanlardan seçiliyor. Michel Aoun da Hizbullah'ın da desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmişti. Efendim Japonya'nın son olarak kuzeydoğusunda 7.3 şiddetinde deprem meydana geldi dün akşam. Tsunami beklentisiyle alarma geçtiler ve 3 metre dolayında bir tahminde bulundular. Denizin 10 kilometre altında gerçekleşen bu deprem beklendiği tarzda neyse ki bir yıkım yaratmadı. Japonya ile ilgili son olarak 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez muharip görevlere katılma yetkisi aldıklarını Japon askerlerinin ve Güney Sudan'a gittiklerini aktaralım. BM Barış Gücü bünyesinde görev yapacaklar. 350 asker Cuba'ya ulaşmışlar. 2011'de Güney Sudan bağımsızlığını ilan etmişti. BM de tanıdı ama altyapısı felç vaziyette, çok da siyaseten işler iyi işlemiyor. Japon askerleri yardımcı olacaklar. Pasifist anayasa da böylece fiilen değişmiş oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası yürürlüğe girmişti. Hala da çok tartışılıyor öz savunma güçlerinin bu şekilde bir yurt dışı görevlere katılması. Son olarak hükümetle FARC arasında yeniden barışın sağlanmasına yönelik revize edilen anlaşmaya Uribe liderliğindeki sağcı muhalefetten yeşil ışık gelmeyince görüşmeler sonuçsuz kalmış. Bunu da aktarmış olayım. Efendim Bryan Adams'dan dinleyelim. I Still Miss You A Little Bit. Daha sonra buradayız. You said you always keep me happy. You said you always be true. You said you always keep me warm at night. I didn't know there'd be someone else there too. Well, I still miss you a little bit. Don't mind me, I get over it. Learn to live, live to love another day. I'll be my old self in a week or two. Until then, I'll be sad and blue.
Yes, I admit I still miss you a little bit. You said you'll always be my lover. You said you'd be with me till the end. You said we'd always be together. I wasn't counting on you sleeping with my friends. Well, I still miss you a little bit. Don't mind me, I get over it. Learn to live, live to love another day. I'll be my poor self in a week or two. Until then, I'll be sad and blue. Yes, I admit, I still miss you a little bit. Get over it. Learn to live, live to love another day. Yeah. I'll be my old self in a week or two. Until then, I'll be sad and blue. Yes, I admit I still miss you a little bit. Yes, I admit I still miss you a little bit. Yes, I admit I still.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın yedi kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
İkinci yarısında tekrar birlikteyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hasan Kambolat var, Ankara Politikalar Merkezi kurucusu. Hafta sonundan bu yana Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'nü konuşuyor. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri iyice çıkmaza girmeye başladı. Avrupa Parlamentosu'nun bu hafta Perşembe günü Türkiye'nin müzakerelerin dondurulmasını oylaması bekleniyor. Hal böyleyken darbe girişimi sürecinden bu yana gerileyen ilişkilerde Türkiye yüzünü başka yerlere mi çeviriyor sorusu kafamızdayken Şio ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın Semerkant'tan dönerken açıklamaları geldi. Tabii şimdi Şangay İşbirliği Örgütü ne? Avrupa Birliği'nin alternatifi olabilir mi? Şangay İşbirliği Örgütü'nün ki genişlemesi itibariyle 2001 diye saymak lazım kuruluşunu. Kuruluş ilkelerinde yer alan terörle mücadele, aşırı radikal İslam'la mücadele gibi unsurlar, Rusya ve Çin gibi motor ülkelerin askeri ve ekonomik anlamda Türkiye ile politikaları ne kadar uyuşuyor gibi sorular ortaya çıkıyor. Bütün bunları Hasan Kambolat'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi çok dikkat çekici tabii Türkiye'nin açıklamaları, özellikle darbe girişiminden bu yana Batı'yla giderek makasın açıldığı bir dönemden geçiyoruz. İlişkilerin kopartılması anlamında değil ama çeşitlendirmek olarak Türkiye'nin konumu icabı bir perspektif var elbette. Ama tabii bu tarz açıklamalar biraz gerilim yaratıyor. Özellikle NATO'ya bir alternatif mi Şio değil mi? Bunlar çok da yerli yerine zannedersem oturtulmadan konuşuluyor Hasan Bey. Nedir Şio? Türkiye hakikaten böylesi bir keskin bir rota değişikliğine gidebilir mi? Önce oradan başlamak isterim.
Evet, bir kere şundan başlamamız lazım. Şangay İşbirliği Örgütü Avrupa Birliği'ne alternatif bir örgütlenme değil. Hı hı. NATO için de aynı şekilde düşünebiliriz. Çünkü 1996 yılında Şangay Beşlisi olarak kurulmuştu. Hı hı. Rusya ve Çin'in önderliğinde Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan, eski Sovyet ülkeleri, Orta Asya'daki, bunların da katılımıyla 5 ülke arasında Şangay Beşlisi olarak kurulmuştu. 2001 yılında da Özbekistan katıldı ve örgüt sizin de ifade ettiğiniz gibi Şangay İşbirliği Örgütü'nü aldı ve 2001 yılında biraz daha kurumsallaştığını görüyoruz. Şu anda 6 üyesi var Özbekistan'da katılımıyla. 6 tane de gözlemcisi var, 6 tane de diyalog ortağı var. Gözlemcilerde Afganistan, Belarus, Hindistan, İran, Moğolistan ve Pakistan. Hindistan 2014 yılında, Pakistan ise 2006 yılında üyeliğe başvurusunu yapmıştı.
Evet, seneye de olacaklar galiba değil mi? Seneye de üyelikleri, efendim? 2017 itibariyle üyelikleri de kesinleşti Hindistan, Pakistan. Evet, enteresan, evet. Çünkü ikisi de rakiptir, o açıdan vurguluyorum.
Evet. Diyalog ortakları ise Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka olarak görünüyor. Böylece bizim bir zaten Şangay İşbirliği Örgütü ile bir destek teması Ankara'nın bulunuyor. Örgütün sekreteryası da Pekin'de. Özbekistan'ın katılımı sonrası Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu kuruldu. Bunun da sekreteryası Taşkent'te. Özbekistan'ın Taşkent'te,
evet,
bulunuyor.
Evet.
Taşkent'te. Evet. Bir Devlet Başkanları Konseyi, Hükümet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi ve Bölgesel Antiterör Yapısı bulunuyor. Fakat dediğim gibi bu yapı ne güvenlik açısından bile bir NATO gibi bir yapı değil. Genelde bir dayanışma şeklinde. Bu ileride bir askeri yapıya evrimleşir mi, bir kutup haline gelir mi, onu şu anda kestirmek son derece
ama
zor.
Ortak tatbikatlar yapıyorlar galiba, yani özellikle
ortak tatbikat olabilir, ülkeler arasında da ortak tatbikatlar oluyor. Veya bölgesel ortak tatbikatlar da olabiliyor, örneğin Karadeniz'de veya Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de. Bunlar bunun bir güvenlik örgütü, güvenlik şemsiyesi haline gelebileceğini göstermiyor. Onun için NATO'ya bile alternatif bir örgütlenme olmadığını altını çizmemiz lazım. Ama Avrupa Birliği'ne hangi dünyada, daha doğrusu bölgemizde hangi örgütlenme alternatif olabilir dersek, Avrasya Ekonomik Birliği'dir. Yine Rusya'nın öncülüğünde, evet, Kazakistan, Ermenistan, Belarus ve Kırgızistan'dan oluşan, en son Kırgızistan olmuştu, oluşan bir hem insan hem sermaye hem de ürünlerin serbest dolaşımını içeren Avrasya Ekonomik Birliği ancak Avrupa Birliği'ne alternatif olabilir. Onun dışında bölgemizde bir alternatif bulunmuyor. Türkiye kanaatimce Şangay İşbirliği Örgütü'ne girerek veya yakınlaşarak Avrupa Birliği'ne alternatif değil ancak tamamlayıcı ilişkiler içerisine girebilir. Bunun dışında kesinlikle bir alternatif söz konusu değil.
Evet, ama Rus kaynaklar bir yandan da bu tartışmalar olunca tabii şöyle şeyler de dile getirdiler. NATO'dan ayrılırsa Türkiye, yani ancak bu şekilde olabilir NATO, hem NATO'nun içerisinde hem sanki şimdi şöyle de bir durum yok mu sizce? Barack Obama'nın görev süresi artık bitiyor. 20 Ocak'ta Donald Trump'a teslim edecek başkanlığı ve göreve ilk başladığı zaman da bir Asya pivot stratejisi açıklamıştı. Fakat aradan geçen 8 yılda biraz bu strateji çökmüş gibi gözüküyor. Özellikle çökmesinde Xi'nin son dönemdeki güçlenmesinin, Rusya ile Çin'in yakınlaşmasının da payının olduğunu söylemek lazım. Çünkü burada biraz ideolojik arka planda Amerika'yı Orta Asya'ya sokmama fikri var. Yani Brzezinski'nin büyük lafından yola çıkarak bakarsak, hani büyük satranç tahtasında oraya egemen olan belirleyici olur dünyada perspektifinden bakarsak eğer, biraz böyle Xi'nin şekillenmesine, hani NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ya da transatlantik hattına rakip gibi bir ideolojik anlamda ya da fikri altyapı olarak sanki var gibi gözüküyor. Ama kendi içlerinde de problemleri var ve Hindistan ve Pakistan'ın da ikisinin birlikte Şiyo şemsiyesine girmeleri bu açıdan herhalde önemli sayılsa gerek. İki nükleer güç tarih boyunca savaştılar da bu arada aralarında ve aynı bütünün parçaları olarak ayrıldılar sömürgecilikten sonra. Böyle bir sonuçta sanki dünyada bir çok kutupluluk hakim olmaya başlarken yavaş yavaş Şii önünde başka bir yeri olabilirmiş gibi bir görüş çıkıyor. Sizce bu açıdan yaklaşırsak bugün olmasa bile orta vadede diyelim, çok kısa vadede olmasa bile kısa ile orta vadede Şii daha önemli olmayacak mı yeni dengeler itibariyle?
Şimdi tabii ifade ettiğiniz gibi Şii giderek konuşulması bile daha önemli olduğunu gösteriyor. Ama bu şu anda kutup haline gelmiyor. Hı hı. Çünkü Asya'da da Orta Asya'ya baktığımız zaman örneğin bir Kazakistan'la, bir Kırgızistan'la Batı'nın ilişkileri, hem Almanya'nın hem Amerika'nın ilişkileri son derece iyi bir durumda. Buraya Orta Asya'nın asıl amacı Batı'nın girişini değil, Çin'in girişini engellemek. Orta Asya'nın bütün korkusu da Çin. Çünkü Kırgızistan dediğimiz devlet 5 milyon nüfuslu, Ankara'dan küçük bir nüfusa sahip ama altında 1 milyar 300 milyon nüfus var hemen sınırında. Onun baskısı altında. Aynı şekilde Kazakistan, Türkiye'nin 4 katı büyüklükte bir coğrafyada ama İstanbul kadar bir nüfusa sahip. Şimdi onların ana korkusu Batı değil, onların ana korkusu Çin. Bunun yanında Rusya Federasyonu da evet doğal gazını yeni pazarlar arayışı içerisinde Çin'le bir ittifak halinde ve doğal gazını Çin'e satıyor. Ama bir yandan da Sibirya'ya daha fazla Çin'in girişini ve Çin vatandaşının girişini engellemek istiyor. Çünkü Sibirya'daki bir Yakut Cumhuriyeti, şimdiki adıyla Saha Federe Cumhuriyeti, Hindistan büyüklüğünde bir cumhuriyet. Rusya Federasyonu içerisinde Federe Cumhuriyet. Ama 1 milyon nüfusu var. Ve bomboş bir arazi. Hı hı. Ondan dolayı Rusya Federasyonu bu bölgede de Batı'yla bir ittifak halinde Çin'e karşı. Yani bölge değişiyor. Güney Çin Denizi'nde de başta Vietnam olmak üzere Kamboçya, Filipinler burada da Çin'e karşı bir ittifak görüyoruz. Çünkü burada da Çin'in bölgede bir baskısı var. Çin burada büyük bir güç haline gelmiş durumda. Bundan dolayı Çin zaten bir İpek Yolu projesi de başlatmış durumda. Hı hı. Eski İpek Yolu hem denizden hem de karadan, eski İpek Yolu ülkeleriyle bir siyasi dayanışma zeminini de oluşturma peşine düşmüş durumda. Hı. Kendisine bir hem ekonomik bir hinterland hem siyasi bir yeni bir çıkış noktası arayışı içerisinde. Hı hı. Bunlar gayet normal noktalar çünkü Çin artık kabına sığmayan bir Çin'i, evet, görüyoruz. Hı hı. Ama bunlar şu anda bir yeni bir bloğun oluştuğunu söylememiz de mümkün değil.
Hı hı. Evet, peki şimdi hakikaten Asya'da dünya ticareti, aslına bakarsanız Şii ülkelerini düşünürsek Nazarbayev'in bir vakitler 2000'lerin ortalarında bir zirvede söylediği gibi nüfus düşünürse dünya nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden gözlemci ülkeleri de Şii'nin içerisine katarsanız sadece 6 üye değil, dünya nüfusunun yarısı, ekonomisi, evet, ticareti hakikaten büyük külliyatlı bir şey ediyor. Ve bir yandan da bakıyoruz Batı'da bir mali kriz vesilesiyle siyaseten de bugün Donald Trump'ın mesela seçilmesi ve dün akşam işte ilk 100 gününü açıklarken biliyorsunuz enteresan çıkışlar yaptı. En başta Trans-Pasifik anlaşmasını feshetmekten bahsetti. Filipinler'de yeni bir liderlik var ki oranın çok önemli bir ülkesi. Amerika ile gerçekten Amerika ki kaç yani 100 yıllık eski hatta sömürge gücü de olmuş bir ülkeyken bir başkaldırı var Amerikan hegemonyasına diyelim. Amerikan üslerinden vazgeçmeyi dillendirecek noktalara kadar gelindi. Böyle bir Aslında Asya'da acayip bir hareketlenme varken Türkiye Avrupa Birliği ile yaşadığı sıkıntılardan başını kaldırıp bakınca tabii daha farklı bir tablo çıkıyor. Ama herhalde bizim biraz da bu değerler meselesinde tartışmamız lazım. Yani ekonomi, kalkınma, gelişme, refah fakat bunun adaletli olması için de bir takım değerler sistemine ihtiyaç var değil mi? Bu açıdan değerler sistem açısından değerlendirirseniz ne dersiniz CEO için ve Türkiye'nin yönelimi itibariyle?
Tabii bizim aslında Türk insanının, Türk aydınının daha doğrusu en büyük korkusu Avrupa Birliği'ni insanlar bir gün Türkiye'nin girebileceğini düşünmese bile Avrupa Birliği ile müzakere sürecini bir hukuki ve demokratik değerler için bir çıpa olarak görüyor. Ve bu eğer Avrupa Birliği ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 53 yıldır Avrupa Birliği kapısında bulunan Türkiye bu çıpayı kaybederse hangi denizlere açılacak, hangi okyanuslara açılacak ve hangi köpek balıklarıyla karşı karşıya kalacak şeklinde bir korku var. Ama dediğim gibi bu korkuyu ben şu anda yersiz buluyorum. Çünkü sözü edilen Şangay İşbirliği Örgütü ne NATO'ya ne Avrupa Birliği'ne bir alternatif olabilecek bir örgütlenme değil ve Batı'nın karşısında değerlendirilecek bir nokta değil. Ama Türkiye artık 80 milyonluk bir Türkiye, 100 milyona giden bir ülke, eğitimli orta sınıfı, eğitimli genç nüfusu yüksek bir ülke. Tabii ki yeni pazarlara açılıyor, yeni ittifaklara gerek duyuyor. Afrika örgütünde bile artık Türkiye'yi görüyoruz. Onun için daha dayanışan, dünyaya açılan bir Türkiye'nin Şangay Dil İşbirliği Örgütü diğer örgütlerle de yakınlaşmasını normal karşılamak
Karşılamak
gerekiyor.
gerekiyor.
Avrupa Birliği'yle de kanaatimce demokrasiyi de tamamen özdeşleştirmekte doğru değil. Avrupa Birliği dışında da ülkelerde biz demokrasiyi görüyoruz. Cumhuriyetle de özdeşleştirmek doğru değil. Cumhuriyet farklı, demokrasi farklı rejimlerdir. Bunu da görmemiz gerekiyor.
Tabii burada herhalde belki şeyi de son olarak sorsam iyi olur hakikaten. Avrupalıların ve Batıların da bir hegemon mantıkları var ve belki taşıdıkları değerleri kendilerinin ne kadar uyguladıkları sorgulanıyor. Bu çok kutuplu dünyada herhalde biraz da o sorgulanacak. Çünkü...
Kesinlikle, kesinlikle. Bir de şunun da altını kapatmadan çizmek lazım. Türkiye'de demokratik, Türk demokrasisinin kökenleri çoğu Avrupa ülkesinden hatta Amerika'dan bile daha tarihsel olarak geridir. Biz 1877 yılında ilk yerel seçimleri yapıp şeyi sandığı halkın önüne koymuştuk. Yemen dahil olmak üzere o zaman Osmanlı topraklarında olan Yemen'de bile bu seçim sandığı konmuştu. Bunun yani Türkiye'nin demokrasisinin bence köklü olduğunu görmemiz gerekiyor. Çok fazla da endişelenmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum.
Evet. Ama tabii demokrasi de herhalde sandıktan ibaret olarak görmemek lazım. Biraz
Kesinlikle,
kurumsal sistem,
kesinlikle.
hukuki yapı değil mi?
Elbette,
Pozitif hukuk
elbette.
sistemi gibi bir takım özellikle
Tabii, tabii.
demokrasinin olmazsa olmaz koşulları
Ve
var.
devletin karşısında bireyin ve sivil toplumun güçlü olması da gerekiyor.
Evet, bunları da ihmal etmemek lazım. Peki çok
Tabii.
çok teşekkür ediyoruz Hasan
Ben teşekkür ederim.
Kanbolat'a.
Sağ olun.
CEO tartışmaları daha devam edecek herhalde ama bu gidip yani böyle burada bitmeyecek gibi gözüküyor. Daha sonra da konuşmak üzere çok teşekkürler tekrar.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, eksenin sonuna geldik. Sizlere Adele'den Rolling in Deep'le veda edelim.
me at the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir